Nefsin varlık hikmeti. Allah bir ten aşkından, yani Leyla yüzünden Mecnun'u dost ve düşmanı fark etmeyecek bir hale getirmiştir. Cenab-ı Hak bir yudumcuk ilahi muhabbete öyle bir hassa vermiştir ki ondan nasip alan iki alemin endişesinden kurtuluşa erer. Hazreti Mevlana. Nefsin varlık hikmeti. Bir zaferin şerefi, ona ulaşmak için katlanılan güçlükler ve yaşanan bedii heyecanlar nispetindedir. Hazreti Adem'in bilinen zelleyi, yani gayri iradi hatayı irtikab etmesi, onun cennetten dünyaya gönderilmesine sebep olmuştur. Bu yeni mekanda neslinin çoğalıp bir imtihana tabi tutularak, bir kısmının ancak hak kazanma neticesinde tekrar cennete döndürülmesi, insanın ahsen-i takvim şerefine nailiyeti içindir. Ancak bu şeref ve değerin artması için Cenab-ı Hak insanı nefs ile teçhiz etmiştir. Nefs, ulaşılacak neticenin şeref ve değerini arttıran muazzam bir engeldir. İnsanları istihkak ile kendi rızasını kazanmaya ve cennete dönmenin cehdine memur eden Cenab-ı Hak, onların önüne koyduğu nefs engelini aşmanın imkan ve vasıtalarını da lütfetmiştir. Bunların başında peygamberler gönderilmesi ve onların beşere hizmetini kıyamete kadar devam ettirecek evliya ve ulema silsilesinin devamının sağlanması gelir. Hazreti Mevlana aşağıdaki hikayesinde nefsin varlık hikmetini temsili bir şekilde şöyle anlatır. Ata binmiş bir emir, ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi gördü. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdü ise de başaramadı. Bunun üzerine emir, uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya başladı. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurdu. Adam acıyla yerinden sıçradı ve dayak yediği emirden korku ve endişe içinde kaçmaya başladı. Emir adamın peşini bırakmadı ve onu bir elma ağacının altında yakaladı. Ağaçtan düşen çürümüş, kokuşmuş elmaları adamın boğazına sokarak ona zorla yedirmeye başladı. Bir taraftan da, "Ey dertli biçare, hepsini yiyeceksin, bu çileye katlanacaksın," diyordu. Adamcağız ise dehşet, hayret ve şaşkınlık içinde emire hitaben, "Ey emir, ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ve bu zulmün sebebi ne? Gerçekten de canıma bir kastın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Cinayetsiz, günahsız bir insana bu zulmü en büyük zalimler bile yapmaz. Görüyorsun, bu sözleri söylerken bile ağzımdan kan fışkırıyor. Yemin ederim ki senin kadar acımasız ve insafsız birini görmüş değilim. Ey Rabbim, bu zalimin cezasını sen ver," diyerek lanetler yağdırıyordu. Ancak emir bu sözlere aldırmadı. Üstelik, "Bu ovada koş bakalım," diye kamçılamasına devam etti. Adamcağız emirin korkusundan ve kamçı acılarından rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapaklanıyor fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Zavallının midesi çürük elmalarla dolmuş, kamçılardan yüzü gözü yara bere içinde kalmıştı. Buna rağmen emir onu uzun bir müddet hiç durmadan koşturdu durdu. Adamcağızın yorgunluktan adım atacak hali kalmadı. Sıhhati bozuldu. Daha fazla dayanamadı, safrası kabardı ve kusmaya başladı. Yediği her şey zoraki bir tazikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan da dışarı fırlayıverdi. Şaşırıp kalan adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapıldı. Derhal o salih emirin önünde yerlere kapandı. Dedi ki, ''Hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetim imişsin. Seni gördüğüm zaman ne mübarek zamanmış. Eğer sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Sen bana hayat bahşettin. Senin yüzünü görene yahut ansızın senin mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan has kul. Cehalet ve gafletim sana karşı ne kadar saçma sapan sözler söyletti bana. Onlardan dolayı beni affet. Eğer bu hali birazcık bilmiş olsaydım, münasebetsiz sözler söylemezdim. Sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kudretli bir hekim olduğunu gizledin. Bunu bana azıcık açsaydın seni överdim. Fakat sen susuyor, coşup köpürüyor ve bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Neticede başım sersemledi, aklım başımdan gitti de bilmeden sana neler söyledim. Beni bağışla. Söylediklerimi gafletime ver. Mübarek ve firasetli emir dedi ki, eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim, ödün kopardı. Korku seni helak ederdi. Kedi önündeki fare gibi mahvolur, kurda karşı kuzu gibi fani olurdu. O kara yılanın nasıl dehşetli olduğunu sana bildirseydim, korkudan o anda perişan olurdun. Eğer sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyor, içimden de, ya Rabbi, yılanın çıkmasını kolaylaştır, bu biçareyi halas eyle diye dua ediyordum. Sen bana acı şeyler de söylesen, benim gönlümdeki ilahi merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim hilkatim maye-i merhametle yoğrulmuştur. Bu Allah dostunun hakikatini anlayan adamcağız ne diyeceğini bilmiyor ve şöyle diyordu. Ey yüce kişi! Bu zayıfın sana layıkıyla teşekküre mecal yok. Senin bu hayırlı işini Allah mükafatlandırsın. Anladım ki ehli irfanın verdiği zehir bile canlara safa, ruha gıda bahşetmektedir. Hikmet ehli buyurmuşlardır ki, içinizdeki düşman size açıklanacak olsa cesurlarınızın dahi ödü patlardı. Ne bir yolda gidebilir, ne bir iş becerebilir, çaresizlik içinde kıvranırlardı. Ne vücutta ibadete kuvvet, ne kalpte takat, ne de seyr-i süluka mecal kalırdı. Bunun için mürşid-i kamiller, müritlerini çoğu zaman sükutla, yani içlerindekini dışa vurmadan terbiye ederler. Peygamber Efendimizin varisleri mevkiinde bulunan Evliyaullah, bildikleri her doğruyu muhatabın menfaati icabı söylemez ve susarlar. Ayrıca muhataplarının kalplerindekini açığa vurmaz, ayıpları setrederler. Sözden ziyade fiil ve hareketleriyle terbiye ederler. Ehlullah hazaratı demir gibi sertleşmiş ve taşlaşmış kalplere de maneviyata istidadı varsa, Hazreti Davud'un demiri yumuşattığı gibi tesir ederler. Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün şehri dolaşırken halkın kötü ve ağır sözlerle bir günahkâra hakaret ettiklerine şahit oldu. Onlara sordu. Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız? Oradakiler ip sarkıtır kurtarmaya çalışırız dediler. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, o halde bu günah kuyusuna düşmüş adama niçin merhamet etmiyorsunuz? Ona da bir saadet ipi uzatıp içine düştüğü felaketten kurtarmaya baksanıza, dedi. Birisi sordu. Allah Teala günahkarları cehennem ile tehdit ederken siz bu günahkara düşmanlık duymuyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş bulunan Güzide sahabi bu suale şöyle cevap verdi. Evet, düşmanlık duyuyorum. Fakat ben onun şahsına değil, yaptığı çirkin fiillere düşmanım. Günahı terk ettiğinde o yine benim din kardeşimdir. Hazreti Mevlana'nın yaradandan ötürü yaradılanlara sevgi, muhabbet ve şefkatin derinleştirdiği hissiyat ile Rabbine olan münacatı ne güzeldir. Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, suçlular kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen, merhametlilerin en merhametlisisin. Hazreti Mevlana'nın hikayesinde zikri geçen uyuyan insan, insanı gafildir. Ağzına giren kara yılan, nefse emmaredir. Emir ise, mürşidi kamildir. Onu uykudayken kamçılayarak, döve döve uyandırıp, kırda bayırda koşturması, riyazat ve mücahededir. Yılanın çıkışı da nefse emmareden kurtuluştur. Mukaddes Tuva Vadisi'nde Allah Teala Musa aleyhisselam ile konuşurken ona sağ elinde bulunan şeyin ne olduğunu sordu. O da, o benim ashamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Taha 18 şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Allah Teala, yere at onu ey Musa, Taha 19 buyurdu. Bazı müfessirler, işari manada bu ayetin Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat sadedinde olduğunu beyan etmişlerdir. Musa aleyhisselam, izafeleri, fani alakaları zikredince, Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Nefs ve nefse bağlantılı olan şeyler koca bir yılan olarak temessül etti. Hazreti Musa'ya nefsin hakikati gösterildi. Korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Ona denildi ki, ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan kaçar. Diğer bir işari manada asanı at diye emrolunması. Artık sen tevhid sıfatı ile sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanman, senin için kendisine dayanacağın, ondan yardım dileyeceğin ve istifade edeceğin bir şeyin olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklinde izah edilir. Nitekim Tevilat-ı Necmiye'de de denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazl-ı kereminden başka bir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Yusuf aleyhisselam, Züleyha'nın desiselerine uğrayınca, kendisinde gayri iradi bir meyil başladı. O anda Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yusuf'a burhanını gösterdi. Odanın tavanı yarıldı. Ve Hazreti Yakub'u gördü ki parmağını ısırıyordu. Bir de yanında bir şahıs peyda oldu. O şahıs, ey Yusuf, sağa bak, dedi. Yusuf aleyhisselam sağına bakınca kocaman bir yılan gördü. Hazreti Yusuf'a eşyanın hakikati, nefsani fiillerin hakiki suretleri gösteriliyordu. Nefis fiilleri en çirkin şekilde müşahhas bir hale getiriliyordu. İğreti suretler kaldırılıyor, hakiki veçheler görünüyordu. Aradan perdeler kalkmış, Rabbin ilahi tecellilerinin ve eşyanın esrarı ayan olmuştu. Rabbin burhanı yani imdad-ı ilahi yetişince Yusuf aleyhisselam nefs ve şehvetin şerrinden halas oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Cennet nefsin sevmediği şeylerle, cehennem ise nefse hoş gelen ve nefsin arzuladığı şeylerle çevrilmiştir. Nefs engelini aşabilmek, peygamberlerin ve inkitasız, kesintisiz bir surette var ola gelen peygamber varisi Evliyaullah'ın elinden tutmak, onlara beyat etmek ve onların terbiyelerine teslim olmakla mümkün olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli onların eli üstündedir. El-Fetih 10 ayetindeki onların elinden maksat Allah'a beyat eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının elleridir. Aynı şekilde Ehlullah da hatta aciz bir dervişte bile elden ele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve o vasıta ile Allah'a beyat hali vardır. Böylece o ellerin üzerinde olan da Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretidir. O halde Allah'ın yedi kudretine ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yedi beyatine vasıl olan kamiller de fevkalade işler görebilir. Faili mutlak Cenab-ı Hak'tır. Evliyaullah da bu tasarrufa mezun ve salahiyetli olanlardır. Aşkın hakikisi ve mecazisi vardır. Hakikisi Allah Celle Celaluhu sevgisinden ibarettir. Mecazisi ise mahlukattan birine bağlılıktır. Aşık tek bir varlığa bağlandığı için diğer bağlantılardan kurtulmuştur. Çünkü sevgiden başka bir şey düşünmez ve görmez olmuştur. Mecnun son zamanlarda öyle bir hale geldi ki dostu, düşmanı, kendisini hatta Leyla'yı bile tanıyamaz oldu. Kendini Leyla farz etmeye başladı. Hazreti Mevlana bu hususta buyurur ki, Allah bir ten aşkından yani Leyla yüzünden Mecnun'u dost ve düşmanı fark etmeyecek bir hale getirmiştir. Peygamber aşığı Fuzuli de meşhur Suk kasidesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir gül ile kıyaslayamaz ve şöyle der. Suya virsün baban gülzarı, zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek, bir sebin gülzare su. Bahçıvan, gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa, ya Resulallah, yine de senin yüzün gibi bir gül hiçbir zaman açılmaz. Hazreti Mevlana, bu muhabbeti şöyle dile getirmektedir. Cenab-ı Hak bir yudumcuk ilahi muhabbete öyle bir hassa vermiştir ki ondan nasip alan iki alemin endişesinden kurtuluşa erer. Yani ilahi muhabbet ile mest olan kimse aleme haset etmekten, halkın ayıp ve kusurunu görmekten azad olur. Böylece kamilleşir. Ve menzili maksuduna erer. İşte bu da aşk-ı safi, hubb-i ilahidir. Bir mürşidi kamil, manevi tasarrufla müritlerini kendine bağlar. Onları süfli alakalarından kurtarıp ulvi bağlantılarda derinleştirir. Böylece kendisi ilahi aşkın basamağı olur. Şehzadi, Gülistan'ında Mürşid-i Kamil'in bu tasarrufunu şu hikayeyle anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum. Amübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum, dedim. Kil bana şöyle cevap verdi. Ben bir gülün toprağıydım. O günün yaprakları seher şebnemleriyle dolar, benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoruldum. Ben aslında alelade bir kilim. Bu koku onundur. Cenab-ı Hak kainatı insan için yarattı. Karada, denizde ve havada bütün eşyayı insanın emrine amade kıldı. Buna mukabil dağların ve göklerin taşıyamayacağı ilahi emaneti insana yükledi. İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarıyla baktığı zaman dünya hayatını nasıl yaşaması gerektiğini düşünmeye mecbur kalır. Hayatı ciddi bir tefekkür ile yaşaması icap eden her insanı en çok alakadar eden gerçek ölüm hadisesidir. O muhteşem veda insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm, dünya hayatında sadece et ve kemikten meydana gelen toprak yapısını, yani nefsaniliğini geliştirip ruhani yapısını cılızlaştıranlar için ne hazin bir sondur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatını tarif eden bir hadisi şerifinde, "Dünya benim neme gerek? Benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemektedir." buyururlar. Ya Rabbi, muhabbet ve rızan saadet cennetlerimiz olsun. Amin.